Ayrım 12. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 170. 19. Sorgu hakimi Aziz Bey o gece geç vakte kadar çalıştı. Sonra ertesi sabah yine erkenden vazifesi başına geldi. İrili ufaklı birçok kimselerin odasına girip çıktığı görülüyordu. Bu arada Mehmet Nihat Efendi ile iki defa daha getirip konuştu. Fakat ikisinde de yine muallimin kollarını sallaya sallaya dışarı çıktığı hayretle görüldü. Ortada birbirini katiyen tutmaz sözler dönüyordu. Bazıları Nihat Efendi'nin vaka gecesi Kelami Baba civarında dolaştığını söylüyor, bazıları müstantik Nihat Efendi'nin tevkifini icap ettirecek bir delil elde edememiş, tereddüt ediyormuş diyorlardı. Kasaba adeta isyan halindeydi. Hükümeti bile bir telaş, bir düşüncedir almıştı. Muallim Nihat Efendi'nin aleyhindeki nümayişleri hiç aldırmıyor gibi görünmesi, elleri sarı paltosunun yırtık ceplerinde, çantasını koltuğun altına sıkıştırmış, kaygısız ve kalender bir tavırla sokaklarda dolaşması ahaliyi çıldırtıyordu. Bununla beraber nedense ona açıktan açığa sataşan olmuyordu. İkinci günün akşamına doğru kasabanın dilli dişli insanlarından birçoğunun Aziz Bey'i sıkıştırdığı haberi alındı. Hatta katibi mesul Cabir Bey'in ne yapar bu adam, memleketi ihtilale mi verecek, ne uzatıp durur bu meseleyi, devri istibdat memurlarında bile görülmemiştir böyle uyuşukluk. Bir adam üzerinde bu kadar uğraşmak yakışır mı meşrutiyet adliyesine? Seri icraat lazım diye bağırıp söylendiği işaretli. Nihayet sorgu hakimi belki dişe dokunur bir delil elde ettiği, belki de yapılan ısrarlardan yorulduğu için geceye doğru Nihat Efendi'nin tevkifini emretti. O akşam evinde yemeğini yiyen kendini sokağa dar atıyordu. Hükümet Caddesi'nde Ramazan, Kandil, donanma gecelerine mahsus bir aydınlık ve kalabalık vardı. Kahveler adam almıyordu. Karanlık sokak ağızlarında kadın yığınları görülüyordu. Bütün Sarıova, Kelami Baba türbesini yakan kafirin hapse girdiğini gözüyle görmek istiyordu. Mamafi, yatsı ezanı okunduğu halde görünürlerde bir şey yoktu. Nihat Efendi'yi tevkife memur olan polisler onu evinde bulamamışlardı. Ahali arasında onun kaçtığına dair bir rivayet dolaşıyordu. Bazı coşkunlar, kundakçıyı kaçırdılar. Müstantik'in tevkif emrini akşam ezanına kadar safsaklamasındaki hikmet anlaşıldı. Hükümetin bu işte eli var. Biz boşuna bekliyoruz. Kundakçı kim bilir şimdi nerelere vardı. Hükümet bizimle eğleniyor, diyorlardı. Bazıları aksi fikirdeydi. Onu mutlaka kasabadaki dinsizler sakladı. Bütün şüphelilerin evlerini basmalı diye ahaliyi körüklüyorlardı. Nihat Efendi ne Sarıova'dan kaçmaya teşebbüs etmişti, ne de kasabadaki dinsizlerden birinin evinde gizliydi. O sadece rakı şişesiyle mezesini ceplerine koymuş, Sarıova dışındaki kırlarda her geceki gibi kendi kendine içmeye gitmişti. Biraz sonra muallimin yine her zamanki yollardan evine dönerken polisler tarafından yakalandığı haberi bir zafer müjdesi gibi ahaliyi coşturdu. Nihat Efendi'yi merasimi mahsusayla hapishaneye getirmek için bir alay tertip edilmişti. Bu alay kimler tarafından ne vakit hazırlanmıştı bu belli değildi. Sade onun getirildiği tarafa doğru giden bir sürü insan birdenbire düğün yahut cenaze cemaati heyetine girivermişti. En önde birkaç fenerli Külhan Bey görünüyordu. Onların arkasında iki polis memuru arasında Nihat Efendi görünüyordu. Cemaatin etrafında ve arkasında bir sürü çıplak ayaklı, sefil kıyafetli mahalle çocuğu ellerindeki gaz tenekelerine sopalarla vurarak cehennemi bir gürültü yapıyorlardı. Meydanlıktaki kahvelerden birinde alayı görmek için bir sandalye üstüne çıkan Şahin Efendi, sıtma tutmuş gibi zangır zangır titriyor, dişleri birbirine çarpıyordu. İşin asıl feci tarafı, muallim Nihat Efendi'nin başında kırmızı kese kağıdından bir külah giydirmişler, külahın ucuna iki boynuz takmışlardı. Tenekelerin dayanılmaz gürültüsü arasında ahali bir ağızdan, "Türbe yakanın hali budur, he he hey!" diye bağırıyor, etraftan muallime yumurtalar, domatesler atılıyordu. Sokaklarda kahvede bekleyen ahali de vahşi seslerle ulumaya başladı. Şahin Efendi'ye hayalinin ezeli kabusu olan Yeşil Gecesi hiçbir zaman bu kadar karanlık ve feci, insanlar bu kadar korkunç ve zalim görünmemişti. Görünmez bir el göğsüne basmasa, soluğunu tıkamasa bu zalim kalabalığa karşı tek başına isyan ederek haykıracağını, kendini kuduz bir köpek gibi sopayla taşla parçalatacağını hissediyordu. Şahin Efendi yine ömrünün hiçbir dakikasında bu kadar bedbinlik ve ümitsizlik duymamıştı. Kendini dünyanın bütün zevklerinden mahrum etmiş, hayatını bu ahaliyi uyandırmak, mesut etmek emeline vakfetmişti. Zulüm ve haksızlıktan bu kadar zevk duyan insanları ıslaha uğraşmak çocukça bir hayal değil miydi? Şahin Efendi bu vahşet sahnesi karşısında yeni itikadında sarsılmaya başladığını, tükenmez bir karanlık içinde son dayanağını kaybedeceğini anlıyor, çıldırıyordu. Sokaktaki kalabalık alayı durduracak hale gelmişti. Hiç durmayan teneke patırdıları, türbe yakanın hali budur hey hey sesleri arasında Kelami babamız bizi affet diye yükselen bir feryat halkı büsbütün kudurttu. Şimdi yumurtalar, domatesler kafi gelmiyor, ahali ona tükürmek ve tokat atmak için birbirini eziyor, birbirinin üstünden atlıyordu. Muallim Nihat Efendi kollarıyla yüzünü kapamıştı. İki tarafındaki polisler bütün gayretlerini etraftan gelen tokat ve yumrukların yanlışlıkla kendilerine isabet etmemesine sarf ediyorlardı. Dakikadan dakikaya artan heyecan Nihat Efendi'nin belki orada meydanlıktaki çeşmenin önünde parçalanıp öldürülmesine sebep olacaktı. Fakat o esnada hiç beklenilmeyen bir vaka oldu. Komiser Kazım Efendi arkasında 2-3 genç polisle kalabalığı yararak, ahaliyle boğuşarak süratle Nihat Efendi'ye yaklaşıyordu. Dik bir sesle "Efendiler, hemşeriler dağılın, kanun namına ihtar ediyorum" diye bağırdığı işitildi. Müthiş bir kargaşalık oldu. Ahali evvela daha ziyade coştu, etraftan "Komiser, halkın gazabı önüne çıkılmaz" diye haykırıştılar. Kazım Efendi'nin arkasından gelen polisler kalabalığı yaramamışlar, halkın arasında kaybolmuşlardı. Fakat o tek başına kollarını açarak ahaliyi göğüslüyor, uzanan yumruklara karşı duruyor, Nihat Efendi'yi muhafazaya çalışıyordu. Birdenbire komiserin kafasına kuvvetli bir sopa indi. Bunu birincisinden daha şiddetli bir ikinci darbe takip etti. Kazım Efendi kılıcını çekmek ister gibi bir hareket yaptı. Fakat muvaffak olamadı. Kollarını Nihat Efendi'nin omuzlarına attı ve yaralı halinde hala muallimi muhafaza etmek istiyormuş gibi o altta kendisi üstte yere yuvarlandı. Bu esnada arkadaki polisler de kalabalığı yararak vaka yerine gelmişlerdi. Komiserin yaralanması biraz evvelki pervasız gazabı şiddetli bir korku ve telaşa tebdil etti. Vaka hükümete karşı bir hareket şeklini almıştı. Bu dakikada kim ele geçerse kavalığın hesabını vermeye mecbur tutulurdu. Ahali birbirini ezerek kaçmaya başladı. Şahin Efendi hala sandalyesinin üstünde kendini tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kazım Efendi ona bir anda ümidini ve nikbinliğini iade etmişti. Bu cesareti ve bir hak meselesi için dökmekten çekinmediği 5-10 damla kanıyla bütün bir halka karşı duran, telafisi imkansız bir felaketin önünü alan adam, kendi müttefiklerinden, kendi emel arkadaşlarındandı. Bu cahil fakat zeki halk adamını kendi yetiştirmişti. Demek ki ne istediğini bilen, açık fikirli bir tek adamın bazen karışık düşünceli bütün bir kitleye karşı durabileceğine inanmakta haklıydı. Şahin Efendi biraz evvel kızdığı, nefret ettiği halde şimdi halkı acıyarak seviyor. "Onlar bir nevi büyük çocuklar. Bütün kabahat onları bu hale getirenler de" diye mazur görüyordu. Memleketi yalnız yeni mektebin kurtaracağına olan emniyeti 10 kat daha kuvvetlenmişti. 20. 3 gün geçmişti. Muallim Nihat Efendi'yi ailesinden, akrabasından kimse arayıp sormaya cesaret edemiyordu. Adamcağız cüzam, veba nevinden korkunç bir hastalığa tutulanlar gibi tevkifhanenin bir odasında adeta tecrit edilmişti. Bu hal Şahin Efendi'nin yüreğine dokundu. Bütün insan cemiyetlerinin şirazesi demek olan medeni cesaret bu memlekette iflas mı etmişti? Emir Dede baş muallimi uzun uzun düşündü. Neticede bu adama bütün kuvvetiyle yardım etmeye karar verdi. Bu Nihat Efendi, meşrebini, ahlakını beğenmediği, meslek için belki hatta zararlı gördüğü bir adamdı. Fakat uğradığı büyük kadir ve zulüm, nazarında onu bir şehit bayesine yükseltmişti. Bütün bir kasabanın haksız kin ve nefreti karşısında, eli kolu bağlı, yapayalnız, karanlık akıbetini bekleyen bu adama yardım bir insanlık vazifesiydi. Kendisi icap ederse tek başına bu vazifeyi yapmadığı halde nefsinden utanacağını, bu affedilmez medeni cinayeti ortaklık etmiş gibi ölünceye kadar vicdan azabı çekeceğini anlıyordu. Arkadaşları onun bu fikrini çok tehlikeli buldular. Göz göre göre kendini ateşe atacaksın. Ona yardım ettiğini görünce mutlaka seni delekelerler. Belki hatta doğrudan doğruya seni müşterek fail veya müşevvik olmakla itham ederler. Teşebbüsün kendini de onunla beraber ateşte yakmaktan başka bir netice vermez. Halbuki sen bu kasabaya çok lazım bir adamsın, diyorlardı. Şahin Efendi ise hiçbir şeyin değiştiremeyeceği bir karar vermiş insanlara mahsus, halim ve mahzun bir sükunetle, susarsam beni kendi içimdeki ateş yakacak. Benden beklediğiniz hizmetlere gelince, ben bu ahlaksızlığın karşısında kollarımı bağlayıp durursam, kendimi cifeleşmiş telakki ederim. Kuvvet-i maneviyem kırılır. Böyle düşmüş bir adamdan hizmet beklemek abes olmaz mı? Diye mukabele ediyordu. Mühendis Necip bu inat karşısında ümitsizlikle kollarını kaldırdı. Yahu bana deli diyorlar ama sen benden daha zır delisin, dedi. Şahin Efendi keyifli keyifli gülerek sadece şunu bileydin demekle iktifa etti. Gülerken hafifçe yumulduğu vakit parlaklığı daha da artıyor gibi görünen gözleriyle derin derin arkadaşına bakıyor. Bir hayale esir olan insanlar delilerin en büyükleridir demek istiyordu. Necip çatkın bir çehreyle pekala, pekala Doğan Bey dedi. Tasavvur ettiğin muazzam ve muhteşem haltı yemekten seni men etmeyeceğim. Bakayım ben de bir istihareye yatayım. Belki sana yardım ederim dedi. Şahin Efendi ertesi gün mendiline biraz yiyecek, birkaç paket tütün koyarak hapishanenin yolunu tuttu. Muallimin o gece yediği dayaktan kalma yaraları hala iyi olmamıştı. Sağ gözünün altında mor bir şiş, çenesinde, kulağında iki bere vardı. Yüzüstü yere kapandığı zaman dudağı yarılmış, ön dişlerinden ikisi kırılmıştı. Fazla olarak adamcağız hapishanede şiddetli bir bronşite de tutulmuştu. Sesi kısıktı. Dolu dolu öksürüyor, başındaki sersemliği gidermek ister gibi elindeki kalın sigara ağızlığıyla hafif hafif alnına, kaşlarının ortasına vuruyordu. Şahin Efendi onu 40 yıllık bir ahbap gibi kucakladı, sırtını okşadı, hediyelerini verdi. Yakın arkadaşınız olmadığını zaten bilirdim. Ancak ne de olsa bugünlerde hatırınızı sormaya gelecek bir iki dostunuz vardır sanıyordum. İnsan olanın başına her şey gelir. İnşallah bu fırtınayı atlatırsınız. Beni bu kara günümüzde hiçbir yardımdan, hatta fedakarlıktan çekinmeyecek bir kardeş telakki edin. Nihat Efendi hayretle ona bakıyor, bu sözlere inanmakta tereddüt eder gibi şüpheyle gülümseyerek, ''Hayırdır inşallah?'' diyordu. ''Arkadaş siz hangi yıldızdan geldiniz? Hangi devir müstehasenelerindensiniz? Darılmayın ama insaniyetin bu derecesi bana şüpheli görünüyor.'' Şahin Efendi'nin hediyeleri içinde en ziyade tütünlerden hoşlanmıştı. ''Hasta olduğum için pek başka bir şey aramadım. Lakin sigaram bitti.'' Hatta bir aralık şu minderden biraz ot çıkarıp gazete kağıdına sarıp içeyim diye düşündüm. Cenab-ı Hak, Kelami Baba ve Eyüp Hoca senden razı olsunlar. Zira bu kasabada yalnız birinin rızası para etmiyor. Nihat Efendi bronşite rağmen Şahin Efendi'nin sigaralarını mütemadiyen içiyor, içtikçe biraz açılıp canlanıyordu. Emir Dede baş muallimi bu zavallıyı kurtarmak için yapılacak şeyi kararlaştırmakta sabırsızlanıyordu. Nihat Efendi, ''Bana bu meseleye dair ne biliyorsan söyle. Benim de duyduklarım, bildiklerim var. Malumatımızı karşılaştıralım. Belki bir çaresini buluruz.'' dedi. Nihat Efendi karşısındaki saçlı sakallı adamı fazla saf ve çocuk bulur gibi küçümseyerek dudak büktü. Acı bir gülüşle, ''Yapılacak ne var ki?'' dedi. ''Türbeyi ateşledik. Cezası neyse çekeceğiz.'' Garibi şu idi ki birbirlerini yeni tanıdıkları halde birçok meseleler üzerinde uzun uzun konuşup anlaşmış gibiydiler. Nihat Efendi, Kelami Baba türbesini yakan ben değilim demeye, Şahin Efendi, senin için söylenen şeylere inanmadım diye teminat vermeye lüzum görmüyordu. Odada ot minderin üstüne karşı karşıya uzanarak konuşmaya başladılar. Sarıova'ya ne vakit geldin Nihat Efendi? 8-10 sene oluyor. Görülüyor ki ne bu kasabayı ne ahalisini sevmiyorsun. Neden başka bir yere gitmek istemedin?
Bilmem, birkaç defa teşebbüs ettim ama olmadı. Çamura saplanır gibi saplandık kaldık. Sıçan giremediği deliğe bir de kuyruğuna kabak bağlar derler. Burada bir de evlenmek eşekliğini yaptık. Çoluğa çocuğa karıştık. Bununla beraber doğrusunu istersen buradan kaçmak için pek de o kadar fazla uğraşmadım. Ben çok felaket görmüş bedbin bir adamım. Başka yerlerin ve başka insanların Sarıova ahalisinden daha şikar matahlar olduğuna kani değilim. Malum ya eşek düğüne bile gitse ya su çeker ya odun. Hasılı Sarıova ile başka yerler arasındaki fark yol masrafına ve zahmetine değmezdi. Sarıovalılar neden seni sevmediler? Bu hususta onların kabahatleri yoktur. Ben onları sevmedim ki mukabele bekleyeyim. Bununla beraber Sarıovalılara pek bir zararım da dokunmadı. Hatta evimde bile daima kendi kendime yaşadım. Garip bir şey söyleyeyim mi? Ben kimseyi, hatta şu yeri geldikçe evlat dediğimiz talebeyi bile sevmem. Bunu tabii görmeli. Zaten hakiki çocuklarıma da pek öyle muhabbetim yoktur. Fakat mesleği severim. Onun için ders verirken mesut yaşarım. Akşamları da 100 dirhem rakamı cebime sokar kırlara çıkarım. Neden böyle yapıyorsun diye sorarsan cevap veririm. Sen ayyaş zevkinden pek anlamazsın. Böyle ham ervahların teneffüs ettiği hava içinde rakı içmekte zevk yoktur. Nihat Efendi biraz sustuktan sonra tekrar mektep çocukları bahsini atladı. Talebelerimi sevmem dedim ama bana yaptıkları çok gücüme gitti. Onların sözleri sokakta atılan taşlardan ziyade canımı yaktı. Bence bu adamların en affedilmez şenaatleri talebeyi hocasına karşı kışkırtmalarıdır. Fakat onlar bununla da kalmazlar. Öz evlatları babalarına karşı ayaklandırırlar. Bilir misiniz, benim çoluğum çocuğumla aramın açılmasına onların tezvirleri sebep oldu. Türlü dedikodularla karımı, çocuklarımı bana düşman ettiler. Hoş, ben de öyle hürmete, muhabbete layık efendiden bir adam değilim ama bir derecesi var. Nihat Efendi başı şimdi daha ziyade ağrıyormuş gibi parmaklarıyla şakaklarını sıkarak öksüre öksüre devam etti. O gece şerefime tertiplenen fener alayında kimi gördüm bilir misiniz? 6 yaşındaki oğlum Cemil'i. Mahalleli onu babasının başında boynuzlu tacıyla sokaklarda yaptığı geçit resmini seyre getirmiş. Oğlumun başkalarıyla kalabalık içinde keyifli keyifli el çırptığını, türbe yakanın hali budur hey hey diye bağırdığını gördüm. Şahin Efendi müstantiğin ona neler sorduğunu öğrenmek istedi. Muallim cevap verdi. Evvela yangın gecesi nerede olduğumu sordu. Kırda kendi kendime içtiğimi, sonra geç vakit eve döndüğümü söyledim. İkinci defasında akşam ezanına doğru sizi kolunuzun altında bir paketle mezarlık yolundan geçerken görenler var. Sonra yangından yarım saat evvel türbedarın oğlu size türbe civarında tesadüf etmiş, dedi. Akşam ezanı zamanı kasabadan en aşağı bir saat uzakta Bayram Çavuş Çeşmesi başında oturuyordum. Hatta yüzünün bir tarafı yanmış bir ihtiyar çoban yanımda abdest aldı, namaz kıldı. Adamcağızla kavga bile ettik. Ben şarkı söylüyordum. O yahu ayıptır, günahtır, 2 dakika sabret şu namazı bitireyim, dedi. O saatte hem Bayram Çeşmesi başında şarkı söylemek, hem mezarlık yolunda görülmek için ya kuş yahut da Kelami Baba Hazretleri gibi evrah-ı tayyibeden olmalıyım, dedim. Türbedarzade ile teşerrüfüme gelince, herhalde birbirimize rüyada tesadüf etmiş olacağız. Bununla beraber ben katiyen böyle bir şey hatırlamıyorum. Yangın başladığı zaman ben çoktan sızmıştım. Karı tak tak kapıya vurdu. Yahu kalk, mezarlık mahallesinde yangın var, dedi. Git işine, yangının mezarlık mahallesinden buraya gelmesi için 8-10 saat lazım, dedim. Kapıyı açmadım. Ben daima kapıyı kilitlerde öyle yatarım. Çünkü karıya itimadım yok. Ben uyurken bazen kesemi tırtıkladığı olur. Müstantip galiba ehli ırz bir adam. Verdiğim malumata memnun olduğunu anladım. Çobanı, türbedarın oğlunu ve benim karıyı çağırtıp tahkikat yapacağını söyledi. Çoban, besbelli yüzündeki yanık sebebiyle derhal bulundu, yüzleştik, ifademi tasdik etti. Buna rağmen o akşam beni teklif ettiler. Şahin Efendi karnesini çıkarmış, dikkatle not alıyordu. Muhakeme yakında başlayacak, dedi. Avukat tayin ettin mi? Nihat Efendi, amma saf adamsın demek ister gibi oldu. Emir Dede baş muallimi, muhakkak iyi bir avukat bulmalıyız, dedi. Sen merak etme, ben işle meşgul olurum. Para lazım. Söyledim ya, bu işle ben meşgul olacağım. Avukat parasını temin etmek kolay. Benim ihtiyat 5-10 lira param var, onu veririm. Sonra kurtulunca yavaş yavaş bana ödersin. Sen benim kurtulacağıma inanıyor musun? Ben sırf merhamet saikasıyla beni teselli etmek istediğini sanıyorum. Hayır, hak mutlaka muzaffer olur. Öteki dünyada derdim ama orada da Kelami Baba'nın çok fazla nüfus sahibi olduğu anlaşılıyor. Benim mesele muhakeme edilirken beni haklı da görse, elbet kendi partisini iltizam eder. Bu kadar bedbin olma Nihat Efendi. Çocuksun Şahin Efendi. Demek sen sahiden bu kasabada benim hakkımı yemekten çekinecek insanlar bulunduğuna inanıyor musun? Ben iyiliğin, hakperestliğin insanlarda asıl olduğuna kaniyim. Bu itikadımı kaydetsem bir dakika yaşayamam, emin ol Nihat Efendi. Bu konuşma esnasında bedbin, acı ve alaycı tavrını bırakmayan Nihat Efendi hafifçe sarsıldı. Dayaktan katlanmış hasta gözlerinde yaşa benzeyen buğuyla ''Öyle olsun'' dedi. ''Kanaatimi az çok sarstığını gizlemeyeceğim. Aralarında senin gibiler de bulunabilen insanları pek kökünden budamak doğru olmayacak.'' 12. ayrımın sonu. Sayfa 181.